Ayrım 3.
Sayfa 40. O halde sünnetleri kılmayınca Hazreti Peygamber darılır demek İslam dışı bir ifadedir. Hazreti Muhammed kendisi için namaz kılınmasını haşa sağlamak için değil, namazın yalnız ve yalnız Allah için kılınmasını sağlamak için dedindi. Hazreti Peygamber'e saygısızlık, namazı onun kıldığı gibi kılmamaktır. Çünkü sünnet bir şeyi Peygamberimizin yaptığı gibi yapmak demektir. Sünnet yöntem anlamındadır. Peygamberimizin camiye sokmadığı teravih, tesbih namazı ve saire gibi bidatları camiye doldurup onun 2 rekat kıldığı cuma namazını 16 rekata çıkarıp sonra da sünnet namazlardan söz etmek din adına bühtan işlemektir. Bu bühtan asırlardır işlendiği içindir ki Allah da Peygamberimiz de bizden yüz çevirmiş bulunuyor. Allah'a ve onun peygamberlerine hizmet ve saygının Allah'ın dinine yalan söyleterek sağlanacağını sananlar, dünya ve ahirette hüsran içinde kalacaklardır ve kalmışlardır. 47. Yataktan kalkamayan bir hastayı abdest almadan göz ucuyla namaz kılabilir mi? Evet, kılabilir ve en değerli namaz da böyle kişilerin kıldıkları namazdır. Buna ima ile namaz kılmak denir ki sözünü ettiğiniz hastalar için geçerlidir. Namaz kılmayanlara yaptırım uygulanır mı? 48. Namaz kılmayanlara yaptırım uygulanır mı? Örneğin dayak atılır mı? Ayrıntılı cevap olarak Kur'an'daki İslam kitabımın 604-607. Sayfalarıyla İslam Nasıl Yozlaştırıldı kitabımın namaz maddesini öneriyorum. Kısa cevap olarak şunu söylüyorum. Kur'an namaz kılmayanlara en küçük bir yaptırım uygulamasından söz etmemiştir. Bunda şaşacak bir yön de yoktur. Çünkü Kur'an maddi yaptırımı sadece insan hakları ihlalleri için öngörmüştür. İbadetler alanında maddi yaptırım getirilmemiştir. O alan, yaratan ile yaratılan arası bir alandır. Oradaki safsaklamaları Allah uhrevi alemde sorgulayacak, dilediğini affedecek, dilediğini de cezalandıracaktır. İbadet bir iç hadise, bir gönül ve aşk olayıdır. Yaratan ile yaratılan arası bir iç dünya ilişkisidir. Böyle bir ilişkiyi maddesel yaptırıma bağlamak, onun bütün ruhaniyetini, derinliğini siler ve onu her türlü riyakarlığa, elverişli bir gösteriye dönüştürür. Kişi yaptırımdan kurtulsun diye abdestsiz kılar, öfke ile nefret ederek kılar. Bu ibadet olmaz, en iyi ihtimalle işkence olur. Hatta riya karıştığı için şirk olabilir. Şunu vicdan defterimize dikkatle kaydetmeliyiz. Kur'an namazı gösteri, riya aracı yapanları dini yalanlamakla itham etmektedir. Bakınız Maun suresi. Namazı riya aracına dönüştüren bir numaralı bela ise namaz kılmayanlara yaptırım uygulamaktır. Dinden, imandan, insandan ve irfandan zerre kadar nasibi olanlar bu gerçeği anlamakta asla sıkıntıya düşmezler. Allah böyle bir sonuca vücut vermemek için namaz bahsinde hiçbir maddi yaptırım getirmemiştir. Ama fakihler namaz bahsinde yaptırımın her türlüsünü kurala bağlamışlardır. Kur'an dışı din temsilcilerinin bir kısmına göre namaz kılmayanların öldürülmesi gerekir. Bu dayatmayı dinleştirmek için uydurulmuş bir hadise göre şu 3 şeyi terk eden kafirdir ve kanı helaldir. Kelime-i şehadet, namaz, oruç. Bu uydurmayı eleştiri için bakınız Elbani Ez-Zaifa 1-211-212, ayrıca bakınız 1-175. Uydurmadaki tutarsızlığa bakın ki İslam dinini kabul etmemekte namaz kılmamayı, oruç tutmamayı aynı kefeye koyuyor. Kaldı ki Kur'an dine girmede bile özgürlük tanımıştır. Dinin içinde baskı uygulanmayacağı ise Bakara 256. ayette hükme bağlanmıştır. Hadis bilgini Elbani, namaz kılmayanları kafir ilan eden rivayetlerin tümünün uydurma olduğunu ispatlamakla kalmamış, tam aksini söyleyen hadislerin sağlamlığını da belgelemiştir. Bu hadislere göre esas din dışılık namaz kılmayanları din dışı ilan etmektir. Bakınız Elbani Es-Sahiha 6. cilt 640-641. Üzülerek ve ürpererek söyleyelim ki klasik mezhepler içinde namaz kılmayanlara sopa cezası, hapis yaptırımı öngörmeyeni hemen hemen yoktur. Bunu nasıl yapmışlardır? İdari, pedagojik gerekçeler uydurarak onların deyimiyle bir tür tazir, yanlış yapanları hizaya getirmek için yönetimin ceza yetkisi kullanması mantığı işleterek. Peki ama iman ve ibadet alanında içtihat olmaz ilkesi esas değil midir? İçtihat olmayan bir alanda, nasla yani vahyin verileriyle belirlenmemiş bir uygulamayı hem de ceza türünden nasıl makul görebiliriz? Ne yazık ki makul görülmüş ve her türlü dayatmaya gidilmiş, her türlü ceza verilmiştir. Fakihlerin tüm bu dayatma ve yaptırım uygulamaları Kur'an dışıdır. Namaz kılmayan çocukların dövüleceğine ilişkin rivayette Kur'an'a açıkça ters olduğu için uydurmadır, din dışıdır. Doğrusu şudur. Allah namazı kuluna emretmiş ama onu özgür iradesiyle baş başa bırakmıştır. Kul Allah ile beraber olmayı namaz şeklinde yaşatmak istediği anda namaz kılar. Kılmaz ise o onunla Allah arasındadır. Allah'a niyaz sadece namazdan ibaret de değildir. Örneğin Kur'an okumak namazdan daha öncelikli ve daha üstün bir ibadettir. Bakınız Ankebut suresi 45. Namazla ilgili olarak İslam'ın gerçek kabulünü Hazreti Ali'nin şu sözünden daha güzel açıklayacak bir söz bulunamaz. Namazı gücünüz yettiği kadar kılın. Şu bir gerçek ki Allah namaz için kimseye azap etmeyecektir. İbn Hemmam El-Musannef 378. Bir konuşan Kur'an ünvanlı Hazreti Ali'nin sözüne bir de fıkıh kitaplarında kurallaştırılanlara bakın. Ve bu dinin ne hale getirildiğini bir kez daha düşünün. Namaz kılmayanları uyarmak ve namazı özendirmek şeklindeki rivayetlerle onu kılmayanları cezalandırmayı hatta öldürmeyi emreden rivayetleri her tür rivayette olduğu gibi Kur'an'a giderek değerlendirmek zorundayız. Bu bizim hem görevimiz hem de şansımızdır. Kur'an'a ters düşen bir söz, hadis rivayeti olarak kalitesi ve kaynağı ne olursa olsun din dışıdır. Hazreti Peygamber'e iftiradır. Böyle bir sözü muazzez peygamberimize mal etmenin bizzat kendisi en büyük günah, en büyük hüsrandır. Eğer biz önümüze hadis diye getirilen sözleri Kur'an'a arz etmeden peşinen kabul edeceksek o zaman Kur'an'ın işlevi nedir? Böyle bir durumda Kur'an Allah'ın kitabıdır demenin bir anlamı var mıdır? Namaz kılmayanlar kan çıkıncaya kadar dövülür, öldürülür, hatta namaz kılmayan çocuklar da dövülür. Yolundaki rivayetleri Kur'an'ın tebliğcisi peygamberimizi isnat etmekten Allah'a sığınırız. Uydurmalara dayanan hurafe dinini halka dayatanları tövbeyi çağırmak gerekir. Ancak onların tövbe ve düzelme yoluna gittikleri pek görülmediğinden halkı dinini Kur'an'dan öğrenmek üzere uyarmak, bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kendisine bu yolda imkan sağlamak en iyi yoldur. Şimdi namazla ilgili rivayetlerin Kur'an'dan onay alacak olanlarından bazılarını verelim. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, Allah beş vakit namazı kulları üzerine yazmıştır. Kim bunları kılar, küçümseyerek terk etme yoluna gitmez ise onu cennete koymak Allah üzerine bir ahit olur. Bunları yerine getirmeyene gelince onun cennete girmesi konusunda Allah'ı bağlayan bir ahit yoktur. Allah isterse ona azap eder, isterse cennetine koyar. Ebu Davud, Vitir Darimi 1370. Allah'a itaati olmayanın namazı da olmaz. İç ve dış kötülüklerden arınmış kişi ise namazı yerine getirmiş olur. İbn Mübarek, Kitab-ı Zühd 290. Bu hadisin dayandığı Kur'an beyinesi için bakınız Ankebut suresi 45. Hazreti Peygamber'in namaz konusunda Kur'an'a ters düşmeyecek sözleri işte bunlar olabilir. Bunun aksini söyleyerek din adına despotizm getirenler, toplumu inanmadığı şeyleri korku yüzünden yapmaya mecbur bırakarak gizli şirk olan riyakarlığı kökleştirirler. Böylece kaş yapalım derken göz çıkarırlar. Ona buna özellikle din despotlarına şirin görünmek için abdestsiz, taharetsiz hatta gusülsüz namaz kılanlar ortalığı doldurur. Ve bunun sonucunda gerçek anlamda ne din kalır ne iman. Bu noktaya getirilen bir kitle Allah'ın ne istediğini değil, din despotizminin ne istediğini düşünür. Böyle bir toplumun insan onuru ve mutluluk adına bir geleceğinin olduğunu söylemek mümkün müdür? 49. Eşim inançlı biri olmasına rağmen namaz konusuna uzak duruyor. Allah'ın yasakladığı baskı ve zorlama yoluna gitmeden onu namaz kılmaya nasıl yönlendirebilirim? Zorlamaya gitmeyin. Buna hakkınız yoktur. Böyle bir şeyin sonucu da beklenenin tam aksi olur. Özendirin, bilinç uyandırın ve daha önemlisi namaz kılmanın değerini kişiliğinizdeki gelişmeler ve seçkinliklerle ortaya koyarak ona örnek olun. Bunları yapamam diyorsanız eşinizi kendi haline bırakın. Cuma namazı ve hutbe. 50. Cuma günleri öğle namazının 4 rekatını, sonra cuma namazının 2 rekat farzını kılıp çıkıyorum. Bunun sakıncası var mıdır? Cuma kılan kişi öğlen namazını da kılmış sayılır. Ayrıca öğlen namazı kılması gerekmez. Cuma namazı öğlenin yerine geçer. 51. Cuma namazı peygamberimizin kıldığı şekliyle kaç rekattır? Cuma namazı 2 rekattır. Cumanın önünden ve sonundan değişik adlarla kılınan tüm namazlar bidattır. Sonradan eklenmiştir. Bunları kılmamak, kılmaktan sevaptır. Çünkü dine yakışan ve yaraşan bidatı terk için gayrettir. Bidatı ihya için gayret değil. Cuma konusundaki bidatlar ve gerçek cuma namazı ile ilgili geniş bilgi için bakınız İslam nasıl yozlaştırıldı cuma maddesi. Kur'an namazları rekat sayısından bahsetmez. Rekat sayıları Hazreti Peygamber'in uygulamasıyla belirlenmiştir. Zaten anlamına tam uygun bir namaz en az 2 rekattan oluşur. Mekke döneminde tüm namazlar 2'şer rekat idi. Medine döneminde Hazreti Peygamber bunları yolculuk halinde 2 rekat olarak dondurdu. Normal zamanlarda ise bazılarını 4 rekat olarak kılmaya başladı. Bu demektir ki 4 rekat kılınan namazların öğle, ikindi, yatsı, son 2 rekatları Peygamberimizin müekket sünnet denen sünneti cümlesindendir. Akşam namazı her hal ve şartta 3 rekat kılınır. 52. İslam kurallarıyla yönetilmeyen bir ülkede cuma namazı kılınmaz. Türkiye'de bu ülkelerden biridir. Türkiye'de de cuma namazı kılınmaz görüşü doğru mudur? Bu görüşü desteklemek için Diyanet İşleri Vakfı'nın çıkardığı İslam Ansiklopedisindeki Darül Harp maddesi kanıt gösteriliyor. Bu konuda ve anılan ansiklopedi maddesi hakkında görüşünüz nedir? Türkiye'de cuma namazı kılınmaz diyen görüş temelden yanlıştır, siyasaldır. Dinde dayanağı yoktur. Allah ile aldatma oyunlarından biridir. Cemaatin oluştuğu her yerde ve her şartta cuma kılınabilir. Geniş bilgi için bakınız İslam nasıl yozlaştırıldı cuma maddesi. Anılan ansiklopedi maddesine gelince o madde Türkiye'yi Darül Harp göstermek için kaynakları saptıran ve birçok bilgi ve tespitin üstünü örten bir maddedir. İlgili kaynaklar tarafsız ve ilim vicdanına uygun bir tavırla değerlendirildiğinde Türkiye'nin bir Darül Harp toprağı olduğu değil olmadığı olamayacağı sonucu çıkar. Anılan maddenin iyi niyetle yazılmış bir madde olduğunu söylemeyeceğimizi üzülerek belirtmek zorundayım. 53. Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazı ile ilgili sorulan sorulara verdiği resmi cevabında 22 Mart 2001 tarih ve 0.10.214/335 sayılı Mehmet Altunkaya imzalı yazı cumanın şartlarının naslara değil uygulamaya dayandığını söylüyor. Uygulamaya dayanarak farz bir ibadete şart eklemenin vahye dayalı bir din olan İslam açısından hükmü nedir? Böyle bir eklemenin de böyle bir ifadenin de hükmünü burada adlandırmaktan ürperti duyarım. Onu sizin idrakinize bırakıyorum. Bu tür eklemelere uygulama, gelenek, uygun görülen mezhep yorumu, din bilgilerinin önerileri vesaire gibi adlar verilebilir. Ama bunları şart demek onları olmazsa olmaz konumuna getirir ki bu onların farzlaştırılmasıdır. Farzlaştırmak sadece ve sadece vahyin yetkisindedir. Vahye dayanmayan bir tespite şart unvanı vermek, dine ekleme yapmak, Allah'ın yetkilerini bilerek veya bilmeyerek kullanmaya kalkmak demektir. Biz burada şunun altını çizelim. Bizim yıllardan beri uydurulan din, sözde İslam, vahye dayanmayan örf dini vesaire adlarıyla iç yüzünü gösterdiğimiz gelenek ve hurafe dininin birçok tespiti işte bu şekilde oluşturulmuş şartların bir toplamıdır. Halk neyin olup bittiğini bilmiyor. Kendisine bu işin şartıdır denip bu şartları yaratan fıkıh kitaplarından bir iki kaynakta gösterildi mi iş bitiyor. Halkın artık dinin ibadetlerin şartlarını dinin sahibi olan Allah mı koyar yoksa Allah adına vekalet kullanmaya kalkan birileri mi diye sorması lazımdır. Aksi halde din kitleyi perişan etme aracı olarak daha asırlarca kullanılır. Cuma namazının şartları ancak ve ancak Kur'an tarafından belirlenir. Cuma namazının diğer namazlara ek olarak Kur'an tarafından belirlenmiş tek şartı bu namazın cemaatle kılınması gerektiğidir. Kişiler tek başlarına cuma namazı kılamazlar. Bunun dışında şart diye ortaya sürülen tüm tespitler sonradan uydurulmuştur. Dileyen onları uygulayabilir ama hiç kimseye dinin emri gibi dayatamaz. Dayatmaya kalkarsa küfre girer. 54. Kadınların cuma namazı kılması konusunda Diyanet fetva vermezse ne yapmamız gerekir? Kadınların cuma kılması konusunda Allah ve Peygamber fetvayı vermiştir. Bu böyle iken siz neden Diyanet'ten fetva almak ihtiyacı duyuyorsunuz? Kadınlar tıpkı erkekler gibi cuma namazı kılarlar. Ayrıntılı bilgi için İslam Nasıl Yozlaştırıldı kitabımızın cuma ve kadın maddelerine bakınız. 55. Siz camilerdeki minberlerin bidat olduğunu söylüyorsunuz. Diyanet işleri ise minberlerin sünnet olduğunu, Hazreti Peygamber'in de minberinin bulunduğunu iddia ediyor. Biz ne yapacağız? O minberler de, o kürsüler de bidattır. Hem de bidatın katmerlisidir. Bunlar içinde 30-40 basamaklı olanları vardır. Bunlar bidattır ve bunların İslam mabedinden çıkarılması, sünnete uygunluğun sağlanması olacaktır. Gelelim Diyanet'in yaptığına. Diyanet burada da geleneksel kabulleri incitmeme politikası uygulamaktadır. Birçok yerde yaptığı gibi. Şöyle ki, rivayetlerde sözü edilen Peygamberimizin minberi ile bugünkü minberler arasında kelime benzerliği dışında bir ilgi yoktur. Kitaplarda minber sözcüğünün geçmiş olmasını istismar ederek bidat abidesi, minber, minare ve kürsüleri Hazreti Peygamber'in zorunluluk yüzünden konuşma sırasında yasladığı ve daha sonra üzerine oturduğu iskemle benzeri minber ile aynı şeymiş gibi gösterip halkı yanıltmak en azından ayıptır. Kelime oyunlarını bırakıp sadede gelirsek, Hazreti Peygamber'in minberi diye ortaya getirilen ve bugünkü minberleri savunmada kullanılan şeyin mahiyeti şudur. Peygamberimiz ilk zamanlarda konuşurken bir hurma kütüğüne dayanıyordu. Mescidin içinde konuşacağı zaman ayağa kalkıp ona dayanır ve halka öyle hitap ederdi. Daha sonraları Peygamberimiz yaşlandı, konuşma sırasında oturma ihtiyacı hissetti ve bunun üzerine sahabileriyle de görüştükten sonra Medineli bir marangoz konuşurken oturması için kendisine ağaçtan bir minber yaptı. Peygamberimiz hutbe okuduğunda hutbesini ikiye böler, arada kısa bir süre bu minber üzerine otururdu. Birinci, ikinci hutbe ayrımı da işte bu oturmalardan kaynaklanmıştır. İşte Peygamberimizin minberi denen araç budur. Oturmaya yarayan bir tür koltuktur. Şimdi bu minberi göstererek 3-4 dakikalık bir sürede halka sırt dönülerek çıkılan ve halkın seviyesinden bazen 3-4 metre yukarıda olan ve kullanılmasında alışkanlık dışında en küçük bir zorunluluk bulunmayan koca kütleleri sünnet diye göstermeye kalkmak bir bühtan değilse bir idrak zaafıdır. Cami mabet midir, ahşap oyma eserler müzesi mi? Mabetleri süslemeyi, görkemli yapmayı ümmetlerin çöküş belirtilerinden biri sayan bir peygamber acaba İstanbul Süleymaniye Camii'ndeki veya Bursa Ulu Cami'deki minbere benzer bir minber mi edinmişti? 56. Siz hutbe cuma namazından sonra okunmalıdır diyorsunuz. Diyanet ise hutbenin cuma namazından önce okunmasının esas olduğunu, peygamberimizin uygulamasının da böyle olduğunu söylüyor. İşin esası nedir? Bu tartışma işin esasıyla değil yöntemle ilgilidir. İşin esası şudur. Hutbe cuma namazının şartı değildir. Namazdan önce de okunabilir, sonra da. Bunu çevrenin şartları cemaatin durumu belirler. Hatta hutbe hiç okunmasa da olur. Ancak Hazreti Peygamber döneminde nasıl okunduğu, yöntemin sünnete uygunluğunu belirlemek açısından anlamlıdır. Dahası, hutbenin okunuşuna müdahale eden zihniyetin, bunu ne için yaptığını gösteren ifadeler, olaya tarih açısından ciddiyet kazandırmaktadır. Hadis ve fıkıh kaynakları, hutbelerin okunuş tarzını değiştiren bir Emevi uygulamasını eleştiri konusu yapmaktadır. Bidatları konu edinen eserlerde bu eleştirileri daha sert ve nettir. Eleştirinin esası şudur. Emeviler, Peygamberimizin namazdan sonra okuduğu hutbeyi namazdan önce alarak sünnete aykırı bir uygulama başlatmışlardır. İşin şaşırtıcı yanı şu ki, şikayet konusu edilen bu uygulama kaynakların bayram namazlarını ele alan bölümlerinde verilmektedir. Bundan ilk bakışta çıkacak sonuç şu olacaktır. Hutbelerin yerini değiştiren Emevi bidatının cuma hutbesiyle ilgisi yoktur. Cuma hutbesi Peygamberimiz döneminde de namazdan önce okunuyordu. Şikayet ve rivayetlerin fıkıh hadis kaynaklarında yer aldığı bölüm başlıklarına baktığımızda varılacak sonuç budur. Ancak ortada izahı çok zor bir durum vardır. Emevilerin hutbe operasyonunu eleştiren din otoriteleri bu uygulamanın sebebini cemaati hutbede anlatılanları dinlemek zorunda bırakmak için hutbeyi namazın önüne almak, böylece namazı kıldıktan sonra camiyi terk edip gitmelerini engellemek olarak gösteriyorlar. Emevi hatipleri hutbelerde öyle çirkin ve İslam dışı şeyler anlatıyorlardı ki sahabi nesli bunları dinlememek için elinden geleni yapıyordu. Ve namaz hutbeden önce kılındığı için de hutbeyi beklemeden camiyi terk ediyorlardı. Emeviler bunu önlemek için hutbeyi öne alıp halkı hutbeyi dinlemeye mecbur bırakıyorlardı. Hutbelerdeki bu Emevi operasyonunun sebebini Hanefi fıkhının en büyük otoritelerinden biri sayılan Serahsi, ÖLM.483-1090, Hanefiliğin amelde bir numaralı kaynağı kabul edilen ünlü eseri El Mebsut'ta şöyle veriyor. Hazreti Peygamber zamanında hutbe namazdan sonra okunurdu. Raşid halifeler devrinde de böyle okundu. Daha sonra Emeviler hutbeyi namazdan önceye aldılar. Bunun sebebi şuydu. Onlar hutbelerinde helal olmayan şeyler söylüyorlardı. İnsanlar bunları dinlememek için namazdan sonraya kalmıyorlardı. Emeviler bunu önleyip halkı söylediklerini dinlemek zorunda bırakmak için hutbeyi namazın önüne aldılar. Serahsi Mebsut 2-37. Serahsi'nin söyledikleri kelimesi kelimesine bunlar. Bu şikayet paragrafında sözü edilen bayram hutbesi değil, sadece hutbedir. Ne var ki konunun ana başlığı bayram namazları olduğu için insanın aklına bu hutbenin bayram hutbesi olduğu geliyor. O halde burada konunun başlığını esas alarak şikayetin bayram hutbeleriyle ilgili olduğunu söyleyip işin içinden çıkmak mümkündür ve çok kolaydır. Nitekim Diyanet İşleri de bu yolu seçip hutbelerdeki yer değiştirmenin cuma namazıyla ilgisi yoktur. Kaynaklar bu konuyu bayram namazları bahsinde vermektedir deyip konuyu kapatıyor. Bize gelince biz Allah aklını kullanmayanlar üzerine pislik atar. Yunus 100 diyen bir kitabın mümini sıfatıyla bu rivayette aklı tatmin etmeyen bir durum olduğunu görmezlikten gelemiyoruz.